Ayrım 14. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 125. Gözetleyici. Aşkın afetlerinden birisi de gözetleyicidir. Bu, içsel hummalı bir ateş, kötü bir sam, musallat bir fikirdir. Gözetleyiciler çeşit çeşittir. İlki, aşığın sevgilisiyle birleştiği, iki sevgilinin birbirlerine kimi sırları vereceği, aşklarından söz edip baş başa kalmak istedikleri bir yerde can sıkıcı varlığı kasıt olmaksızın orada bulunan gözetleyicidir. Bu tip kadar sevgilileri tedirgin edecek başka bir şey düşünülemez. Kuşkusuz tezelden ortadan kaybolur ama gene de arzularının gerçekleşmesine engel olur ve umutlarını kırar. Öykü. Bir gün iki aşık gördüm. Kendilerinin yalnız olduklarını sanıyorlardı. Birbirlerine sitem etmeye hazırlanıyor, yalnızlığın tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Oysa orası hiç de yalnız değildi. Az sonra onları tedirgin edecek birisi çıka geldi. Beni görünce bana doğru geldi ve yanımda uzun süre kaldı. O genç aşığı bir görseydin, yüzünde umutsuzluk ve öfke karışımı bir duygu belirdi. Orada olsaydın da bu sahneyi seyretseydin. Bu konuda bir şiir yazdım. Aşağıya bir parçasını yazıyorum. Tavil. Oturmuş yanımıza kalkmak bilmiyor. Oturan insanların en can sıkıcısı. Konuşması da hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Şemam, Radva, Lukam, Yezbül, Lübnan, Samman ve Hazm dağları kuşkusuz ondan daha hafif. Sonra bir başka gözetleyici tipi var ki, İki aşığın gizli meselesinden bir parça bir şey sezmeye görsün, hemen aralarında bir şeyler geçtiğinden kuşkulanır ve bu kuşkusundan emin olmak ister. Uzun süre onların yanlarında kalır, hareketlerini gözetler. Yiyecek gibi onlara bakar, yüzlerini inceden inceye yoklar, neredeyse nefeslerini bile sayar. Bu adam savaştan daha tehlikelidir. Birini tanıyorum, böyle bir gözetleyiciyle boğaz boğaza geliyordu az kalsın. Bu konuda bir şiir yazdım. Şu dizeleri aşağıya yazacağım. Basit Muhalla. O sıkı sıkıya bize bağlıdır. Ziyaretlerini bile bile seyrekleştirmiyor. Ne felaket, devamlı bizimle. Bize o denli tebelleş oluyor ki, sanki o bizim adımız, biz de onu hep taşıyoruz. Ayrıca yalnızca sevgiliyi gözetleyenler de var. Böylelerinin gönlünü hoş tutmaktan başka çare yok. Eğer bu başarılıp da gönlü razı edilirse, en tatlı zevklerin tadı çıkarılabilir. İşte şairlerin şiirlerinde söz ettikleri gözetleyici tipi budur. Birini tanıyorum, gözetleyicisinin gönlünü hoş etmesini ustaca becerebilmişti de, artık onu gözetlemek yerine onun bekçiliğini yapıyor, onu koruyor ve ona hizmet ediyordu. Bu konuda aşağıdaki şiiri yazdım. Tavil. Kaç kez gözetleyici tuttular, sevgilimi gözetlettiler, durdular. Beni ondan uzaklaştırmak için yaptılar bunu, biliyorum. Ama tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Güzel sözlerim onu etkiledi, artık en ufak bir kuşkum yok ondan. Önceleri beni yere sermek için kınından sıyrılmış keskin bir kılıçtı. Oysa şimdi candan bir dost oldu. Aynı şekilde bu konuyla ilgili bir parça daha. Münsarih. Öldürücü bir okken hayat kaynağı oldu. Zehirliydi, şimdi avı bozan panzehir oldu. Birini tanırım, istek duyduğu bir kişiyi kendisine güven duyduğu bir gözetleyiciye gözettirirdi de olmadık şeyleri başına getirdi. Kötü bela ve dert kaynağı oldu. Fakat gözetleyiciye karşı yapılacak hiçbir şey yoksa, onu razı etmenin hiçbir yolu bulunmazsa, o zaman ara sıra kaçak olarak kaş göz işaretleri yapılmalı, imalı sözleri söylemeli. Böylece geçici de olsa bir güç kazanılır, sevgilisinin hoşlanacağı bir memnunluk sağlanmış olur. Bu konuda bir şiir yazdım. Şöyle başlıyor. Tavil. Sevgilimi gözü açık, sözünü hiç çekinmeyen, dostluğunda sadık bir gözetleyiciye gözetlettim. Daha ileride şiir şöyle devam ediyor. Aşkta beni amacıma ulaştıracak tüm yolları kesiyor, bir takım can sıkıcı olayların sonucunu doğuruyor. Sanki kalbinde her şeyi gören bir şeytan, gözünde de her gördüğünü haber veren bir muhbir var. Aynı şiirden bir parça daha sunuyorum. Çevremi saran herkesin iki melek gözetleyicisi var. Arşın sahibi, Yüce Tanrı, bana bir üçüncü gözetleyici daha verdi. Bundan daha kötüsü de var. Vaktiyle başından bir aşk macerası geçmiş, bu yüzden zarara uğramış, uzun zaman aşk zincirine bağlı kalmış, sonra iyi tecrübe sahibi olarak o zincirden kurtulmuş olan gözetleyici. Bu nedenle bu tipler gözetlediği kişiyi güya korumak ister. Aman ya Rabbi, ne gözetleyici ya! Sevgililer üzerine ondan belalar yağar, hem de ne belalar! Bu konuda şu dizeleri yazdım. Vafir. Bu öyle bir gözetleyici ki aşkı tanıdı, aşkın acılarına katlandı, geceleri uykusundan oldu. Aşk da o denli acı çekti ki bu yüzden az kalsın mezara girecekti. Acı çeken aşığın hilelerini son derece güzel öğrendi. Kaş göz işaretleri ve imalı sözleri kullanmakta da ustalaştı. Neden sonra teselli buldu, bu kez aşkı utanılacak, ağırlanılacak bir şey olarak görmeye başladı. Hay Allah, üzerimize ne bela çullandı, evimize nasıl bir musibet geldi. Aşağıdaki durum, gözetleyicinin oynadığı rolü anlatması bakımından oldukça ilginçtir. İki aşık tanırım. İkisinin de sevgilisi aynıydı. İkisi de aynı şekilde hareket ediyordu. Birbirini gözetliyorlardı. Bu konuda şunları yazdım. Sari. Bunların ikisi de delicesine aynı sevgiliye tutulmuşlar. Her biri ötekinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Avludaki köpek gibi köpek ot yemez ama öteki hayvanlara da ot bırakmaz. Jurnalci. Aşkın afetlerinden biri de jurnalcidir. İki tip jurnalci vardır. Birincisi, sevgililer arasında bozuşma olsun isteyendir. Gerçi keskin bir zehir, acı bir hıyar, korkutucu bir ölüm, insanı umutsuzluğa düşünen bir beladır. Ama gene de ikincisinden daha az kötüdür. Çünkü yalanları çoğunlukla asılsızdır. Genellikle sevgiliye musallat olur. Aşağı takılmaktan sakınır. Çünkü o zaman atasözünün de dediği gibi olur. İnsan can çekişmeye başlayınca şiir yazmayı ne yapsın? İnsanın yüreği harp yeri gibi yanıyorsa eğlenmeyi niçsin? Aşık artık jurnalcinin anlatılarını dinlemeyecek kadar kendinden geçmiştir. Jurnalciler bunu bildiğinden yalnızca gönlü serbest ve coşkun olan sevgiliye sataşırlar. Çünkü o en ufak sebeplerden dolayı sitemleri yüze vurur, en küçük fırsatları dahi kaçırmaz. Jurnalcilerin kendilerine özgü yöntemleri vardır. Örneğin, sevgiliye aşığının aşklarını saklamayıp herkese sırlarını dağıttığını söyleyeceklerdir. İşte burada güç bir durum. Öyle kolayca etkisinden kurtulunamayacak bir şok meydana gelir. Ancak aşığın aşkından tasarladığı özel amaçlara uygun gelirse o başka. Bu durum nefreti doğurur ve kader kendisine yardım etmedikçe, sevgilisinden bazı haberlere muttali olmadıkça, sevgilisinin acısı dinmez, rahat yüzü görmez. Ama bu durumda da akıllı ve ileri görüşlü olması gerekir. Böyle olursa sevgili aşığıyla uzun süre bir savsaklama oyunu oynayacaktır. Eğer jurnalcinin raporlarının asılsız olduğunu tespit eder ve gerçekten sevgilisinin başka bir yerde sırlarını söylediği kulağına gelmezse, tüm soğukluğa ve geçmişe rağmen jurnalcinin jurnallerinin sahteliğini öğrenecek ve kalbinde biriken kin ve nefret dağılıp gidecektir. Bu parça bana çok karanlık gözüküyor. Bütünüyle buna benzer bir duruma iki sevgili arasında tanık oldum. Sevgili hem çok kıskanç hem de sırrını çok gizli tutardı. Jurnalciler ikisi arasında mekik dokuyordu. Bir gün ona sevgilisinin bir başkasını sevdiğini jurnallediler. Gerçekte ise böyle biri yoktu. Birden çarpıldı, neye uğradığını bilemedi. Üzüntüsünü saklayamadı. Yüz hatları değişti, sessizleşti, düşüncelere daldı, göğsü daraldı, şaşkına döndü. Öyle ki ne yapacağını bilemedi. Gitti, sevgilisine duyduğu haberi söyledi. O zaman görmeliydin. Sevdiği nasıl özür diledi. Eğer o durumu görseydin, aşkın kendisine boyun eğilen bir sultan, payandalı büyük bir bina, gönüle saplanan bir mızrak olduğunu hemen anlardın. Özrü karışıktı. Boyun eğme, itiraf, inkar, tövbe, vazgeçme. Hepsi vardı. Bir süre sonra araları düzeldi. Her şey yeniden yoluna girdi. Kimi zaman jurnalci, sevenin sevgisinin gerçek olmadığını, yalnızca şehevi arzu ve isteklerini tatmin etme yollarını aradığını söyler. Bu tür bir jurnalcilik kesinlikle ciddi bir durumdur. Dayanılması yukarıdakinden daha güçtür. Gerçekten de sevgi başka şey, ten arzusu başka şey. Her ikisi arasında vecd, esrime belirtileri farklı farklıdır. İtaat bölümünde yeterince örnekler verildi buna. Kimi zaman da jurnalci aşığın sevgisinin birçok kişiye olduğunu haber verir. Böyle bir haber yakıcı bir ateş gibidir. Bütün organlarda dayanılmaz bir acı başlar. Eğer bu jurnalin konusu olan aşık, güzel yüzlü, kibar davranışlı, arzu edilen, tadına doyulmayan, dünyevi zevklere düşkün bir genç adamsa ve eğer sevgili de yüksek düzeyde soylu bir kadınsa, kadın genç erkeği kaybetmeye uğraşacak ve onun ölümüne sebep olacaktır. Niceleri bu yolla yıkıma uğradı. Niceleri bu yüzden bağırsaklarını delip geçen zehri içti. Ahmet el-Mutenassik'in babası Mervan bin Ahmet ibn Hudeyr'in, Lübnan'ın oğulları olarak bilinen Musa ve Abdurrahman'ın ölümü böyle oldu. Lübna da aynı nedenle Katrün Neda adındaki genç, güzel kız yüzünden yıkıldı. Kimi dostlarımı sakındırmak için bu konuda şu dizeleri aşağıya yazacağım. Tavil. İnsan ölüm tehlikelerine atılan bir budala, bir cahil değilse nasıl güvenebilir kadınlara? Niceleri ölümün kara havuzundan su içmeye gittiler. Sanki beyaz ve tatlı şarapmış gibi içinde ne varsa içtiler. İkinci tip jurnalci, sevgililer arasında bir kopukluk meydana getirerek sevgiliden yararlanmayı ve onu ele geçirmeyi amaçlayacak tiptir. Bu en ciddi, en korkunç ve en üzücü bir durumdur. Çünkü jurnalci büyük bir gayretle çalışır, çabalarından çabucak bir sonuç almak ister. Bir üçüncü tip jurnalci daha vardır. Bu tip, her iki sevgiliye zarar verip sırlarını ele verme yollarını arar. Ama mutlu bir aşk söz konusu ise bu pek umursanmaz. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Tavil. Şaşıyorum şu jurnalciye. Durmadan bizimle uğraşıyor. Aşkımızı herkese ilan ediyor. Adeta bizim sorunumuzu soluyor. Benim sorunumla, yüreğimin yarasıyla nesine gerek de ilgileniyor. Nar yiyen benim, dişleri kamaşan o çocuklar. Ahdi Atik'i anımsatıyor. Yeri gelmişken, tıpkısı olmasa da, benzeri bir durumu burada anlatmaktan kendimi alamıyorum. Laf getirip götürme ve ara bozuculuk hakkında bir şeyler söylemek isterim. Kitabın başında belirtmeye çalıştığımız gibi, kimi düşünceler kimilerini çağrıştırıyor. Tüm insanların en kötüsü jurnalciler ve ona buna kara çalıp ara bozanlardır. Dedikoduculuk, ara bozuculuk kötü bir huydur. Karakterin düşüklüğüne, eğitimin bozukluğuna işarettir ve çok kötü sonuçlar doğurur. Ara bozucu, yalan söylemekten kendini alamaz. Dolayısıyla ara bozuculuk, yalanın bir çeşididir. Her ara bozucu, kesinlikle bir yalancıdır. Yalancıları hiç mi hiç sevmem. Büyük de olsa, kusurlu insanlarla arkadaşlık kurmaya rıza gösteririm. Kusurları büyük de olsa, kusurlarını yüce yaratıcıya havale ederim. Onlardan sadır olan ayıpları, kabahatleri örter, gizlerim. Ancak yalancı oldu mu iş değişir. Bence bu kusur bütün güzel huyları siler, değerli ne varsa yok eder. İnsanda var olabilecek bütün iyilikleri kaybettirir. Böyle bir adamdan iyilik adına hiçbir şey beklemem. Çünkü her tür günahtan tövbe edilir, her tür kötülük saklanır ve ondan pişmanlık duyulur ama yalandan asla kurtulunmaz. Nerede olunursa olunsun saklanılmaz. Şahsen bir yalancının yalanı kesin olarak bıraktığını ne gördüm ne de duydum. Bir yalanını yakalamadıkça tanıdıklarımdan hiçbiriyle ilişkimi kesme girişiminde bulunmadım. Yalanını yakalamışsam bu kez ondan bizzat ben kaçındım ve onu yüzüstü bırakmaya çalıştım. Bu huy utanılası bir huydur. Bu huyundan dolayı kesinlikle kötü bilinip, kusurlu birey olarak parmakla gösterilmeyen herhangi bir kimse tanımadım. Bu tür yüzsüz alçaklardan Allah'a sığınırız. Bilgelerden biri şöyle demiştir. Kiminle istersen arkadaş ol ama şu üç kişiden sakın. Aptal, Çünkü faydalı olayım derken sana zarar verir, kararsız, senin uzun ve sağlam dostluğun nedeniyle kendisine tam güvendiğin anda seni ortada bırakır ve yalancı. Çünkü senin aklının ucundan bile geçmeyecek bir tarzda senin aleyhinde bulunacak, sana kıyacaktır. Oysa sen ona en ufak güvensizlik belirtisi göstermezsin. Salat ve selam üzerine olsun. Allah Resulü'nün bir sözünü de yazayım. Ahde bağlılık imandandır. Bir başka hadis daha. Şaka bile olsa yalanı kesinlikle bırakmadıkça gerçek mümin inanan olunmaz. Her iki hadis de bize Ebu Amr Ahmet bin Muhammed tarafından, ona da Muhammed bin Ali bin Rifa'a, ona da şeyhleri tarafından nakledilmiştir. İkinci hadisin senedi bir başka raviler zinciriyle Ömer bin El-Hattab ve oğlu Abdullah'a kadar dayanır. Allah ikisinden de razı olsun. Yüce Tanrı Kur'an'da "Ey inananlar! Niçin yapmadığınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah yanında en sevilmeyen bir iştir." Kur'an 61 bölü 3 diye buyuruyor. Salat ve selam üzerine olsun. Allah'ın elçisine bir gün bir soru yöneltildi. Mümin cimri olabilir mi? Evet, olabilir. Gevşek olabilir mi? Evet, olabilir. Peki yalancı olabilir mi? Hayır, kesinlikle olamaz. Bu hadisi bize Ahmet bin Muhammed bin Ahmet, ona da Ahmet bin Said, ona da Ubeydullah bin Yahya, ona da babası, babasına da Malik bin Enes, ona da Safvan bin Süleym nakletmiştir. Aynı senetle, aynı raviler zinciriyle nakledilen bir başka hadiste de Allah Resulü salat ve selam üzerine olsun gene şöyle buyuruyor. Yalanda hayır, iyilik yoktur. Malik bin Enes'ten itibaren yine aynı raviler zinciriyle bir başka hadiste, o da İbni Mesud'dan naklediyor, şöyle buyurulmakta. İnsan durmadan yalan söyler ve kalbinde siyah lekeler meydana getirir. Öyle ki kalbi iyice kararır ve Allah nezdinde yalancılar arasına yazılır. Yine aynı senette İbn Mesud'dan gelen bir hadise şöyle diyor. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının. Çünkü yalan fitne hücra, fitne hücur da cehenneme götürür. Yine hadise göre bir adam geldi, Peygamber Efendimiz'i arayıp buldu ve ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Benim üç tutkum var. İçki, zina ve yalan. Emret bana hangisini bırakayım? Yalanı bırak dedi Allah'ın elçisi. Adam böylece oradan ayrıldı gitti. Daha sonra zina etmek istedi. Fakat bir an düşündü ve kendi kendine nasıl olsa Peygamber Efendimiz'in yanına gideceğim. O bana zina edip etmediğimi soracak. Eğer evet dersem bana zina cezası verecektir. Hayır dersem ahdimi bozmuş ve yalan söylemiş olacağım dedi. Ve zinayı bıraktı. İçki için de aynı şey oldu. Sonra Peygamber Efendimiz'in salat ve selam onun üzerine olsun, yanına gitti. Ey Allah'ın elçisi, hepsini bıraktım, dedi. Gerçekten de yalan bütün kötülüklerin başıdır. Hepsini içerir. Aziz ve Celil Allah'ın lanetini çağırır. Hazreti Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor. Kendisine güven duyulmayan kişinin imanı yoktur. Allah razı olsun. İbn Mesud da, yalan ve hıyanet dışında bütün eğilimler insanda yaratılıştan olup fıtridir demektedir. Allah'ın elçisi gene şöyle duyuruyor. Şu üç durum kimde bulunursa münafık olur. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güven duyulduğunda ihanet eder. Küfür, Tanrı'nın varlığını, birliğini ya da dinin temellerinden birini yatsıma, Yüce Tanrı'ya karşı bir yalan değil de nedir? Oysa Allah haktır ve hakkı sever. Gökler ve yeryüzü hakla yerinde durur. Yalancıdan daha alçak birini bilmiyorum. Yalan ve iftira yüzünden devletler yıkıldı, krallıklar çöktü, haksız yere kanlar akıtıldı, örtüler yırtıldı. Yalan ve iftira ancak kinleri ve hınçları güçlendirmiştir. İftiracının ödülü ise nefret, rezillik, alçaklıktan başka bir şey değildir. Halk ona köpeğe bakış atar gibi bakar. Aziz ve Celil Allah Kur'an'da İnsanların ardından kovuculuk yaparak fitne fesatlık çıkaranların vay haline buyurur. Kur'an 104'e 1. Gene başka bir ayette, ey inananlar! Size fasık, yoldan çıkmış biri bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın, buyuruluyor. Kur'an 49 bölü 6. Böylece Allah, kovuculuk yapanı, fasık diye nitelendiriyor. Başka bir yerde, yemin edip duran, aşağılık, herkesi kınayan, söz götürüp getiren, hayra, iyiliğe engel olan, saldırgan, günahkar, kaba, ayrıca kötülükle damgalı hiçbir kişiye itaat etme. Kur'an 68 bölü 10 ila 13 diye buyuruyor. Peygamber şöyle demiştir. Hiçbir kovucu cennete girmeyecektir. Ve gene şu üç öldürücü durumdan sakının demiştir. Söz taşıyan, kendisine söz taşınan ve kendisinden söz taşınan. El-Ahnaf da şöyle diyor. Emin insan söz taşımaz. İki yüzlü insan Allah yanında her iki yüzünü de kaybetmeye layıktır. Bütün bunlardan yalanın en kötü, en rezil bir huy olduğu açıkça anlaşılıyor. Ben de bir şiir yazmıştım ve Allah rahmet etsin şair Ebu İshak bin İsa Es-Sakafi'ye sunmuştum. Dostlarımdan biri ona benim hakkımda şaka tarzında bir yalan aktarmış. Bizim şair de çok alıngandı. Bunu sahi sanmış ve ona inanmış. Aslında ikisi de dostumdu. Bu sözü aktaran gerçekte yalancı değildi. Fakat çok şakacıydı. Şaklabanlığı çok severdi. Bu habere inanan Ebu İshak'a daha sonra bir şiir yazıp gönderdim. O şiirden bir parçayı buraya alıyorum. Tavil. Duyduğun her söze inanıp kabul etme. Senin bildiğin yöntemlerle onun doğru olup olmadığını bilemezsin. Serabı görünce matarasındaki suyu yere döken kişi gibi olma. Böylece bomboş ve uçsuz bucaksız çölde başına bela açarsın. Benden söz taşıyan dostuma da bir şiir yazdım. İşte birkaç dizesi. Tavil. Ruhun güzel huylarına bozuk ögeler karıştıran kişiler gibi ciddi işlere şaka karıştırma. En keskin silahı dedikodu ve yalan olan kişi tıpkı kendi pisliğiyle korunan toy kuşu gibidir. Bir zamanlar bir arkadaşım vardı. Aramızda yalan sözler gittikçe çoğaldı. Gerçi bu durum yüzünden ve bakışlarından belli oluyordu. Bense zaten yaratılış itibariyle ılımlı, sabırlı, mümkün olduğunca iyi geçimli birisiydim. Uysal davranışlar göstererek dostluk bağlarımızı yeniden sağlamlaştırdım. Ona bir şiir yazdım. Ondan bir parça yazayım. Tavil. Benim davranışımda öyle amaçlar ve meramlar var ki, eğer gün yüzüne çıkacak olsalar, Vehriz bile, dillere destan olacak denli becerikli okçu, okçuların en iyisi olduğu savında bulunamaz. Aşağıdaki dizeleri de Ubeydullah bin Yahya el-Ceziri'ye hitaben söyledim. Kendisi, amcasının edebi mektuplarını ezbere bilir. Ruhunu saran bir yalan hastalığına yakalanmıştı. Canı çıkmadıkça bu huyu da çıkacağı benzemiyordu. Hiç çekinmeden her yerde alenen yaptığı yeminler, içtiği antlarla yalanları ve kovuculuğu güç kazanıyordu. Serap'tan daha yalancıydı. Körü körüne tutulmuştu yalana. İnanmadıklarını bildiği halde insanlara çılgınca yalan söylüyordu. Fakat onların inanmamaları onun hiç umurunda bile değildi. Tavil. Benden sakladığın her şey su yüzüne çıktı. Senin kötü niyetlerini olaylar açıkça bana gösterdi. Sanılarımı doğruladı. Kaç kezdir bir durum bir ötekisiyle açığa çıkmakta. Tıpkı yargıçların zina suçunu suçlunun ağzından kopardıkları ipuçlarıyla açığa çıkardıkları gibi. Bu konuda bir şiir daha yazmıştım. Tavil. Konuşmalarının tümünde aynadan daha aldatıcı, insanlar arasındaki ilişkileri kesmede Hint kılıçlarından daha keskin. Ölüm ve zaman sevişenleri birbirinden ayırma hilelerini ondan öğrenmiş sanırım. Uzun bir şiirde yine aynı konuyla ilgili olarak şunları söylemiştim. Tavil. Sözleri en güzel sanılardan daha yalancı, sefaletten ve boşluluktan daha kötü ve tehlikeli. Arşın sahibi, Ulu Tanrı'nın emirleri, onun için kalpsiz birine söylenen, sitemden daha ehven, daha etkisiz. Her tür rezilliği ve ayıbı kendinde toplamış. Ona sövmek istesek bile söylenecek küfür kalmamış. Ayıp diye bir şey kabul etmeyen kişiye, ayıptan daha çirkindir o. Soğuğu Medine Salim'inkinden daha şiddetlidir. Ayrılıktan, bozuşmadan, gözetleyicinin gözetlemesinden daha iğrençtir. Özellikle bu felaketler, sevgiye susamış, şaşkın ve çılgın bir aşığın başına toplandığında daha da beterdir. Fakat bir dalganın dikkatini çekmek, bir dosta güzel öğütlerde bulunmak, bir Müslümanı korumak, bir fasıktan ya da düşmandan haber getirmek, yalan olmadıkça ya da yalanlamaya elverişli olmadıkça haberi getiren de kin, intikam ve kışkırtmayı amaçlamıyorsa bunlar jurnalcilik demek değildir. Zayıfların yok oluşu, akılsızların düşüşü, başka bir şey yüzünden değil, sırf güzel öğüt verenle jurnalciyi birbirinden ayırt etmesini bilemediklerindendir. Bu ikisi, görünüşte birbirine çok yakın ama gerçekte çok farklı, biri ilaç, öbürü hastalıktır. Uzak görüşlü kişiler ikisini birbirine karıştırmaz asla. Jurnalcinin sözleri dince kınanır. Çünkü o, dostların arasını açma, kardeşler arasını bölme, ilişkileri zedeleme ve aldatma peşindedir. Şayet güzel öğüt yolunu izlerken kovuculuğa düşmekten korkulursa, dünya işlerinde ve insanlarla olan ilişkilerde yeterince uzak görüşlülük edemeyip değerlendirme yapılamıyorsa, o zaman kılavuz olarak din seçilmeli ki ışığıyla aydınlanılsın. Böylece din onu nereye götürürse oraya gitsin. Nerede durdurursa orada dursun. Başarısının bir garantisi, sağduyusunun teminatı, zaferinin güvencesi ve esenlik bildirisi olarak baksın dine. Peygamber Efendimiz'i salat ve selam üzerine olsun gönderen, emirleri, yasakları bildiren Yüce Tanrı, hakikat yolunu, doğruluğa nereden ulaşılacağını, kötülüklerden nasıl korunulacağını, kurtuluşa hangi yöntemlerle erişileceğini, kendi nefsinin kıyaslarına göre hareket edebileceğini sanan ve kendi kendini yönetebileceği savında bulunan kişilerden çok daha iyi bilir. Burası da zahiri mezhebinin görüşünü ortaya koymuyor mu? 14. ayrımın sonu, sayfa 135.